Ayrım 25, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 226. Steve Lane ile Chip Barber büyük bir sorunla karşı karşıya kalmışlardı. Jericho sorulan ilk soruları yanıtlamıştı. İstediği para yüksekse de Amerikan hükümeti hiç söylenmeden parayı Viyana'daki hesaba ödemişti. Jericho'nun verdiği bilgi doğruysa, ki doğru olmadığından kuşkulanmak için bir neden yoktu, o zaman çok yararlıydı. Soruların hepsini değilse de bir kısmını yanıtlamış ve yarı yanıtlanmış diğer bilgileri de doğrulamıştı. Kitle imha silahları üretimine bağlı olan 17 yerin adını vermişti. Müttefikler bunların 8'inden zaten kuşkulanıyorlardı. Jericho bunlardan ikisinin yerlerinde bir düzeltme yapmıştı. Diğer 9'u yeni bilgiydi ve bunların arasında en önemlisi, uranyum-235 hazırlanmasında kullanılan gaz santrifüj dizisinin bulunduğu bir yeraltı laboratuvarıydı. Sorun şuydu. Langley ve Century'nin elinde Bağdat'a içeriden ihanet eden birinin bulunduğunu açıklamadan bu bilgi askerlere nasıl iletilebilirdi? Casus şefleri askerlerden kuşkulanıyor değillerdi. Hepsi de bir nedenle o kadar yükselmişlerdi. Ancak casusluk dünyasında çok denenmiş olan bir bilmeceye ihtiyacı olan kuralı vardı. Bir şey bilmeyen bir insan bunu ağzından kaçıramazdı. Ama siviller de ortaya yeni hedefler çıkardıkları takdirde kaç general ve albay bunun nereden geldiğini tahmin edebilirdi ki? Barber ile Lang ayın 3. haftasında Suudi Hava Kuvvetleri Bakanlığı Bodrum'unda Körfez'de hava komutanı olan General Chuck Horner'ın vekili General Buster Glosson'la buluştular. General Glosson'un herhalde bir adı varsa da herkes kendisini sadece Buster diye çağırırdı ve Irak'la yapılacak olan büyük hava saldırısını planlayan oydu. Londra ve Washington kuvvet dikkate alınmaksızın Saddam Hüseyin'in savaş mekanizmasının çökertilmesi gerektiğine çoktan karar vermişlerdi. Ve bunun içinde gaz, mikrop ve atom bombası yapım tesisleri de vardı. Çöl fırtınası Irak'ın Suudi Arabistan'a saldırı olasılığını ortadan kaldırmadan önce olası hava savaşı planları Ani Fırtına adı altında epey ilerlemişti. Bu hava savaşının gerçek mimarı Buster Glosson'du. Birleşmiş Milletler ve dünyadaki çeşitli diplomatik yetkililer 16 Kasım'da hala krizin silah atılmadan sona erdirilmesini öngören bir barış planı üzerinde çalışıyorlardı. O yeraltı odasındaki 3 adam böyle her şeyi iptal planının gerçekleşmeyeceğini çok iyi biliyorlardı. Barber kesin ve kısa konuştu. Bildiğin gibi Buster, biz ve İngilizler aylardır Saddam'ın KIS tesislerinin yerlerini saptamak için uğraşıyoruz. General başını salladı. Elindeki haritanın üzeri bir kirpiden çok toplu iğneyle kaplıydı. Ve her biri ayrı bir hedefti. Şimdi bunlara ne eklenecekti? Böylece ihracat ruhsatlarıyla başladık ve sonra bu ruhsatları veren ülkelerin şirketlerini araştırdık. Sonra da bu tesislerin içlerini yapan bilim adamlarını. Ama bunlardan çoğu tesise camları boyanmış bir otobüsle götürülmüşlerdi. Üstlerde yaşıyorlardı ve tesislerin nerede olduklarını bilmiyorlardı. Buster son olarak da Saddam'ın gaz saraylarının çoğunu yapan inşaatçılarla konuştuk ve çok önemli bilgiler ele geçirdik. Barber yeni hedef listesini generale uzattı. Glosson ilgiyle inceledi kağıdı, sonra homurdandı. Listedeki bazılarının hedef olarak seçildiğini biliyordu. Bir kısmının yanlarında soru işaretleri vardı ve bunlar şimdi doğrulanıyordu. Bazıları ise yeniydi, başını kaldırdı. Bunlar doğru mu? Kesinlikle, dedi İngiliz. İnşaatçıların çok sağlam kaynaklar olduğunu biliyoruz. Çünkü onlar bunu yaparken ne yaptıklarını biliyorlardı ve bürokratlardan çok konuşurlar. Glosson ayağa kalktı. Tamam, daha başka da getirecek misiniz? Avrupa'da araştırmalar devam ediyor, Buster, dedi Barber. Kesin hedef saptadığımız zaman sana ileteceğiz. Pek çok tesisi çölün altına gömmüşler ve çok büyük inşaatlardan söz ediyoruz. ''Siz bana yerlerini gösterin, çatılarını başlarına geçirmeyi de bize bırakın.'' Glosson daha sonra listeyi Chuck Horner'a götürdü. Horner istihbaratçılardan gelen listeyi inceledikten sonra homurdandı. Gösterdikleri yerlerden ikisi haritalarda çöldü. Bunu nereden bulmuşlar diye sordu. Dediklerine göre inşaatı yapanlarla konuşmuşlar. Palavra, herifler kendilerine Bağdat'ta birini bulmuş olmalılar. Bastır, bu konuda hiç kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Sen hedef listesine geçir yeter. Bir an durup düşündü, acaba hangi orospu çocuğunu buldular, merak ettim doğrusu. Steve Lang ayın 18'inde Londra'ya dönünce yorgun olmasına rağmen masasında Terry Martin'den mesaj bulunca kendisini hemen okulda aradı. Akademisyenin heyecanını fark edince de eve dönüşünü biraz erteleyerek kendisiyle işten sonra bir içki içmek üzere randevulaştı. West End'de sakin bir barın bir köşesine oturduklarında Martin çantasından bir kaset çalar ve bir kaset çıkardı. Bunları Lang'e göstertip Sean Plummer'ın konuşmasını anlattı. Dinler misiniz dedi. Merkezdekiler anlamamışlarsa ben hiçbir şey anlamam dedi Lang. Plummer'ın kadrosunda El Huri gibi Araplar var. Onlar işin içinden çıkamadılarsa. Yine de nezaketle dinledi. Duydun mu diye Martin heyecanla sordu. Olacaktan önceki K sesine. Adam Allah'ı Irak'a yardıma çağırmıyor. Bir şeyden söz ediyor. Bir ad. Öteki adam da o yüzden kızıyor. O adı kimsenin ağzına almaması gerektiğini söylüyor. Bu çok dar bir çerçeve içinde kalması gereken bir şey olmalı. Peki ama ne diyor diye Lang tam bir şaşkınlık içinde sordu. Martin adamın yüzüne baktı. Lang bir şey olsun anlamamış mıydı? Amerikan yığınağının önemli olmadığını söyleyerek şöyle diyor. Çünkü yakında kup tut Allah'ımız olacak. Lang hala bir şey anlamamıştı. Bu bir silah olmalı dedi Martin. Yakında elde edecekleri ve Amerikalıları durduracak bir şey. Arapçamı mazur gör ama kup tut Allah ne demek diye sordu Lang. Allah'ın yumruğu dedi Martin. 12. Bölüm. İngiltere Başbakanı 11 yıl iktidarda kaldıktan ve 3 genel seçim kazandıktan sonra istifa kararını 2 gün sonra bildirecekse de 20 Kasım'da düşürülmüştü. Londra'nın kokteyl sosyetesi çevreleri onun politik sonunu Avrupa topluluğu politikacıları toplumu arasında yalnız kalmasına bağlıyorlardı. Bu hiç kuşkusuz saçmaydı. İngiliz halkı yabancıları rahatsız etti diye bir liderini asla düşürmez. Roma konferansında Margaret Thatcher'ı yalnızlığa iten İtalyan hükümeti de üyelerinden bir kısmının yolsuzluk iddialarıyla hapse atılmasıyla 30 ay içinde düşmüştü. Fransız hükümeti Saint Bartholomew bayramından beri görülmedik bir kıyım sonunda devrilmişti. Alman şansölyesi ekonomik gerileme, işsizlik, neonazizmle karşı karşıyaydı. Ve kamuoyu araştırmaları halkın sevgili ve güçlü Deutschmark'larını Brüksel'de Bay Delors'un parasıyla değiştirmeye hiç niyetli olmadıklarını gösteriyordu. Thatcher'ın düşüşünün hepsi de birbirine bağlı 4 nedeni vardı. Birincisi bir parlamento üyesinin bilinmeyen bir parti kuralını ileri sürerek kendisine meydan okuması sonunda yeniden seçilmesi gerekliliği kaçınılmaz hale geldiğinde geçmişte kendisine müthiş beceriksiz bir seçim ekibi seçmiş olmasıydı. İkincisi Paris'e bir konferansa gitmek üzere o anı 18 Kasım'ı seçmeye ikna edilmesiydi. Oysa parlamento koridorlarında dolaşması, milletvekillerini ikna etmesi, kandırması, pohpohlaması gerekirdi. Kilit olan oy grubu marjinal seçim bölgeleri 5000 seçmenden az olan 50 kadar milletvekiliydi ve bunlar Thatcher kaldığı takdirde bir dahaki seçimlerde yerlerini koruyamayacaklarına inanıyorlardı. Bu 50 milletvekilinin anahtarı yerel devlet gelirlerini arttırmak için konulan ve milletçe haksız olarak görülen kelle vergisiydi. Verginin eşitsizliğinin düzeltileceği o günlerde ima bile edilmiş olsaydı Bayan Thatcher ilk oylamada seçimi götürürdü. İkinci bir oylama olmaz ve meydan okuyan milletvekili unutulur giderdi. 20 Kasım'daki oylamada 3'te 2 çoğunluk gerekiyordu. Bayan Thatcher'ın sadece 4 oy eksiği çıktı ve ikinci oylamaya geçildi. Tepe aşağı yuvarlanan birkaç taş olarak başlayan şey birkaç saat sonra bir toprak kaymasına dönüştü. Bayan Thatcher kabinesiyle görüştükten sonra istifasını verdi. Maliye Bakanı John Major başbakanlığa tarif oldu ve kazandı. Haberler Körfez'deki İngiliz ve Amerikan askerleri için bir darbe olmuştu. Ormanda SAS ajanlarıyla bir arada olan Amerikalı savaş pilotları İngilizlere şimdi ne olacağını soruyorlar, çaresizce omuz silkmeleriyle karşılaşıyorlardı. Mike Martin haberi Iraklı sürücüden duydu. Haberi dinledi, omuzlarını silkti ve "Kim o?" diye sordu. "Aptal herif, kadın beni Naci'nin lideriydi, şimdi biz kazanacağız artık." Sürücü arabasına radyoyu dinlemeye gitti. Birinci sekreter Kulikov birkaç dakika sonra evden çıkıp elçiliğe gitti. Martin o gece Riyad'a Jericho'dan aldığı bilgiyle birlikte kendi isteklerini bildirdi. Sabah saat 1:30'da küçük alıcının ışığının yanıp sönmesiyle yanıtını aldığını gördü. Martin çanağı söküp diğer malzemeyi de yer altındaki yerine soktuktan sonra mesajı yavaşlattı ve dinledi. Jericho'dan yeni bilgi isteniyor, son istediği paranın hesabına yatırıldığı bildiriliyordu. Adam bir ay içinde 1 milyon dolar kazanmıştı. Listede Martin'e de iki talimat vardı. Birincisi Jericho'ya bir mesaj iletmekti. Bu bir sorun olmayacaktı. Bağdat'taki planlamacıların düşüncelerine sızması isteniyordu. Londra'dan gelen haberlerin reis sağlam durduğu takdirde koalisyonun Kuveyt'i geri alma harekatından vazgeçebileceği fikri o yüksek çevreye yayılacaktı. Bu yanlış bilgilendirmenin Bağdat'ın yüksek çevrelerine erişip erişmediği asla bilinemeyecekse de Saddam Hüseyin bir hafta sonra Bayan Thatcher'ın düşürülmesinin nedeninin İngiliz halkının onun kendisine yani Saddam'a karşı muhalefetine duyduğu tepki olduğunu söyledi. Mike Martin'e verilen son talimatta Jericho'ya Allah'ın yumruğu diye anılan bir silah ya da silah sistemi hakkında bilgisi olup olmadığını sorulmasıydı. Martin mum ışığında gece sabaha kadar bu soruları Arapçaya çevirip ince kağıtlara yazdı. 20 saat sonra kağıtlar Atamiye'de İmam Alatham Mescidi duvarındaki gevşek tuğlanın altına sokulmuştu. Yanıtlar bir hafta sonra geldi. Martin Jericho'nun Arapçasını okuyup İngilizce'ye çevirdi. Bir askerin görüş açısıyla çok ilginç bilgiler vardı. Sınırda Amerikalı ve İngilizlerin karşısında bulunan 3 Cumhuriyet muhafızları tümeni Tavakkulna, Medine ve Hammurabi hepsi de Rus yapısı olan T-54, 55, T-62 ve T-72 tanklarıyla donatılmıştı. Ancak zırhlı birlikler komutanı General Abdullah Kadiri son teftişinde tank mürettebatlarının bataryalarını çıkarıp bunlardan vantilatörlerine, radyo ve kasatçalarına cereyan almak için yararlanmışlardı. Savaş durumunda tankların çalışmaları artık kuşkuluydu. Hemen yerinde birkaç kişi idam edilmiş ve 2 üst düzey komutan görevden alınıp Irak'a gönderilmişlerdi. Saddam'ın üvey kardeşi, şimdi Kuveyt valisi olan Ali Hasan Macit, işgalin bir karabasana dönüştüğünü, Iraklı askerlere saldırıların azalmadığını ve askerlerin kaçtığını bildirmişti. Direniş sert sorgulara ve Amam'ın Albay Sabavi'sinin sayısız idamlarına ve patronu Ömer Katib'in 2 kere ziyaretine rağmen hafiflemiyordu. Daha da kötüsü direnişçiler şimdi sanayi barutundan çok daha güçlü olan Semtex plastik patlayıcısına sahiptiler. Jericho 2 askeri komuta yeri daha bildiriyordu. Bunların ikisi de yeraltı mağaralarındaydı ve havadan görülemezlerdi. Saddam Hüseyin'in yakın çevresi Margaret Thatcher'ın düşmesine onun neden olduğuna inanmaktaydı. Saddam Kuveyt'ten çekilmeyi düşünmediğini 2 kere tekrarlamıştı. Jericho Allah'ın yumruğu kod adlı bir şey duymamıştı ama bunu araştıracaktı. Kendisi Irak'ta müttefiklerin bilmedikleri bir silah ya da silah sistemi olduğuna inanmıyordu. Martin raporu kasete okudu, hızlandırdı ve gönderdi. Riyad'da teknisyenler geliş saatini not ettiler. 30 Kasım 1990 saat 23:55. Leyla el-Hilla banyodan ağır ağır çıktı. Işık arkasından geldiği halde kapı önünde durup kollarını iki yana kaldırdı. Şeffaf geceliğinden geçen banyonun ışığı olgun ve dolgun vücudunu tam olarak gösteriyordu. Gecelik siyah danteldi ve Beyrut'taki bir butikte kendisine küçük bir servete mal olmuştu. Yataktaki iri yarı adam aç gözlerle kendisine bakarken diliyle kalın dudaklarını yalayarak sırıttı. Leyla sevişmeden önce banyoda oyalanmaktan hoşlanırdı. Yıkanacak ve boyanacak yerleri vardı. Gözleri maskara ile vurgulanır, dudakları kızıla boyanır, vücudunun çeşitli yerlerine çeşitli kokular sürülürdü. Müşterileri 30 yaşındaki bu vücuttan çok hoşlanırlardı. Şişman değil ama gerektiği yerde dolgun, kalçaları ve göğüsleri iri. Kadın kollarını indirerek kalçalarını sallaya sallaya yatağa doğru yürüdü. 10 santimlik ökçeleri kalçalarının oynaklığını abartıyordu. Ancak yatakta sırt üstü çıplak yatan ve çenesinden ayaklarına kadar kara kıllarla kaplı adamın gözleri kapalıydı. ''Sakın uyumaya kalkışma ayı, hele sana ihtiyacım olan bu gecede.'' diye düşündü Leyla. Yatağın kenarına oturup kızıl tırnaklarını adamın karnı üzerinde dolaştırıp bacak arasına doğru indirdi. İleri uzanıp adamın dudaklarını öperken diliyle ağzını aralamaya çalıştı. Ama adamın dudakları cevap bile vermiyordu. Burnuna keskin bir rakı kokusu geldi. Yine sarhoş diye düşündü. Aptal herif neden içkiden uzak durmayı beceremiyordu ki? Yine her akşam bir şişe rakının yararı vardı. Eh artık işe koyulsa iyi ederdi. Leyla el-Hilla iyi bir fahişeydi ve bunu kendisi de bilirdi. Bazıları onun için Orta Doğu'nun en iyisi derlerdi. Ve kesinlikle de en pahalılarından biri. Leyla yıllar önce çocukluğunda Lübnan'da özel bir akademide yetişmişti. Burada Faslı, Hintli, büyük kızlar cinselliğin çeşitli gösterilerini sergilerken küçükler de onları seyredip öğrenirlerdi. Bir profesyonel olarak kendi başına 15 yıl çalıştıktan sonra iyi bir fahişenin ustalığının %90'ının doyumsuz bir canlılıkla çiftleşmekle hiçbir ilgisi olmadığını bilirdi. O porno dergileri ve filmleri içindi. Onun yeteneği iltifatlarında, yaltaklanmalarında ve erkeği sayısız kere uyandırabilmesindeydi. Elini uzatıp adamın organını tutunca sessizce içini çekti. Yumuşacık. Irak Cumhuriyeti Zırhlı Birlikler Komutanı General Abdullah Kadiri bu akşam biraz teşvik edilmek istiyordu. Leyla yatağın altına sakladığı torbayı alıp içindekileri yatağın üstüne döktü. Parmaklarını iyice kremleyip generalin bacaklarından birini kaldırdı ve torbadan çıkan vibratörü anüsüne sokuverdi. General Kadiri homurdandı, gözlerini araladı, bacakları arasında çömelmiş duran kadını görünce yine gülümsedi. Leyla vakit geçirmeden erkeğin üzerine çıktı. Çünkü organ görev yapacak duruma gelmişti artık. Kadın eğilip göğüslerini erkeğin yüzünün üzerinde salladı. ''Benim koca kara ayım her zamanki gibi müthişsin.'' dedi. Adam gülümsedi. Leyla çok ağır olarak yükselip alçalmaya başladı. Sevişmeleri sona erince Leyla erkeğin yanına uzandı, örtüyü üzerlerine çekti, dirseği üzerinde doğrularak memesini adamın yüzüne dayadı. ''Zavallı ayıcığım çok mu yoruldun?'' diye mırıldandı. ''Çok çalışıyorsun benim kudretli erkeğim, seni çok çalıştırıyorlar.'' Bugün ne vardı ha? Konseyde yeni sorunlar ve bütün hepsini çözecek bir tek sen değil mi? Ha? Leyla'ya anlat sıkıntılarını canım. Küçük Leyla'nın her şeyi söyleyebileceğini biliyorsun. Adam uykuya dalmadan önce her şeyi anlattı. General Kadiri rakı ve sevişmenin yorgunluğuyla horlarken Leyla banyoya gitti ve kapıyı kilitledi. Tuvaletin üstüne oturup duyduğu her şeyi yazmaya koyuldu. O gün daha sonra güvenlik arabalarından kurtulmak için içini boşalttığı bir kadın tamponuna doldurduğu kağıtları kendisine para veren adama teslim edecekti. Yaptığı işin tehlikeli olduğunu biliyordu ama aynı işi yapmak için iki misli para alıyordu ve günün birinde zengin olmaya kararlıydı. Belki de Irak'tan ayrılıp Tanca'da kendisine bir akademi kuracak kadar zengin olurdu. O zaman hem yatacak sürüyü de kızı olurdu, hem de ihtiyaç duydukça kırbaçlayacağı faslı olanları. 25. ayrımın sonu. Sayfa 234.